Ayrım 27 dersi Muzaffer Oruçoğlu sayfa 251. 82 yıllık birikmiş öfkem öksürse yer yerinden oynar. Toprak gebe bir kadın gibi doğurmaya hazırlanıyordu kar altında. Buz mavisine çalan yırtıklarla doluydu gökyüzü. Güneş arada bir tarazlanmış toz karda dans parıltıları ile belirip kayboluyordu. Saçlarının her telciğinden bin kırmızı çiçek goncası süren geyik gözlü Ana Fatma, kışın şiddetini kırmak için çıplak ayaklarını buzları kırarak Munzur Irmağı'na daldırıyor, suyu ılıtmaya çalışıyordu. Su ılıyınca toprak gevşeyerek kar topraktan yükselen niyaz yüklü ılık buğuların etkisiyle yerin derinliklerine doğru kutsal yolculuğa başlayacaktı. Şaşkınlığından kayalara yuvalanan ve kendi soyunu şaşırtan ihtiyar bir baykuş, vadiyi çınlatan ötüşleriyle dikkatini çekiyordu tüm hayvanların. Aç bir serçe başını kardan çıkaran bir kaval kemiğinin kurşun deliğini gagasıyla deşip duruyordu. Arada bir uçurumların uğultusunu dinliyor, aşağılara Munzur kıyısındaki kurt izlerine bakıyordu. Ateşle, hayal gücüyle, mucizelerle ısınıyordu mağaralar. Sultanlar Sultanı Kehküllah Aladdin, Aksakallı Kureyşi, Bağın Kalesi'ndeki fırına atıyordu. 3 gün 3 gece fırın ateşinde kalan Kureyşi yanmıyor, bıyıkları ve sakalı buzlanmış olarak çıkıyordu. Sabah güneşinin önünde padişah fermanıyla bir tas avu içen Şeyh Avuça'nın topuğundan bal süzülüyordu toprağa. Kara yılanı kamçı gibi kullanan Baba Mansur, bindiği duvarı Hazreti Ali'nin düldülü gibi koşturuyordu. Kureyş'in kavak ağacının dibine karlar üzerine konulan cenazesini 2 mübarek beyaz kurt alıp götürüyordu. Uçurumun dibinden kırılmış bir dal parçasının üzerinden dağlara bakan donmuş bir karınca, ''Ne kadar yücelirseniz yücelin, sonsuzluğun karşısında bir hiçsiniz.'' diye bağırıyordu. Mağaralardan taşan bağırışmalar çığlara yol açıyordu. Mürşit Mırto bağıra bağıra sesini yitirmişti. Geleceği hayvanların bağırsaklarından okuyan bir Babil rahibi gibi kehanetler yağdırıyordu. ''Damlanın aşkı damladığı bir anda, mübarek Roze Kahani ayında gittiniz asker öldürdünüz. Tüh sizin soyunuza, sopunuza! Kadını sözle dölleyen, yanan sobayı diliyle söndüren benim gibi bir mürşitler mürşidine danışmadınız. Filan feşmanla ferman çıkardınız, kan döktünüz. Munzur'daki mübarek alabalıkların cümlesi yek bir ağızdan dersim, dersim diye inledi bu gece. Siz duymadınız ama ben duydum. Ben bu gece mağaranın önünde hep sigara içtim. Aslane mi neper?'' dedi Slepet. ''Ben niye duymadım ki?''
''Sen niye duyasın ki? Senin ellerinde asker kanı var ey şaşkın. Hem senin hamurunla benim hamurum bir mi? Ben daha gençken bir günlük yoldan gelen sesi duyardım. Ta Tagarçayı kenarında kurşuna dizilen Ermenilerin sesini duyup da Demenanlılara bildiren benim. Sen kim, ben kim? Ver o zaman ellerinden öpeyim, asla ne müneper. Get!'' diye çekti elini ihtiyar. Bastonunun ucuyla dürttü Slepet'i. ''Nasıl olsa açız. Bu serre serre kahan orucunu 3 gün değil de bahara kadar tutsak nasıl olur?''
Gülümseyerek sevgiyle baktı ihtiyara. Mürşit ne yapacağını bilememenin verdiği sıkıntılı ruh haliyle esnedi. Kör kuyu karanlığına düşmüş gibi hissetti kendisini.
''Lanet sizin burdunuzun ucuna!'' diye mırıldandı. ''Dersim için en büyük tehlike sizin bildiğiniz yolda yürümenizdir.''
Bastonunun ucunu mağaranın tavanına 3 kere vurarak ''Hak! Ey hak!'' diye bağırdı. Kafası titriyordu. Mağaranın dibinde sımsime oynayan çocuklara yakın bir yerde yatan ve romatizma ağrılarından kıvranan koca karı Fato
''Tirak-ı haki dever diyane!'' diye inledi.
Dipnot Tanrı'nın gözü kör olsun. Bunu birkaç kadının zevkli kikirtisi izledi. Durumu anında sezen mürşit
''İnsanlık, insanlık!'' diye acı acı geğirdi. ''Bütün insanlar 85 yıl uçkuruna hakim olsa, birbirleriyle yatmasa 85 yıl sonra dünya rahat eder. Soyu tükenir şerefsizler sürüsünün. Düşünmesini, ağlamasını, gülmesini bilmeyen bir sürü ki...''
Yeni doğmuş bebeklerin yanına gitti. Ateşin yanında küçük keçi poslarının içinde uyuyorlardı. Kadınlar yer açtılar mürşide. diz çöktü, analarının duyamayacağı bir şekilde bir şeyler mırıldanarak alınlarından öptü. Bebek kokusunun taze ekmek kokusundan daha alim olduğunu düşündü. Kadınların memelerindeki süt miktarını merak etti.
5 çuval patates olsa da bu kadınlar, bu çocuklar her gün kızgın küle gömseler, sıcak sütle yeseler diye iç geçirdi.
Ocak kenarında kümelenen tüm kadınlar bakışlarını ihtiyarın üzerinde yoğunlaştırmışlardı. Ocak ışığında tek kitap üzerine sarkan meraklı kafalar gibi. Bir düşüncenin patlaması, kaderlerini kökten değiştirmesi arzusuyla. Başını çevirip arı kovanı gibi uğuldayan mağaranın dibine, kaynaşan çocuklara baktı. Keçilerin çocuk oyuncağı haline gelmesine hem üzüldü hem sevindi. Kadınların ve çocukların arasında oturmanın kendisini daha çok rahatlattığını fark etti. Kadınlar bebeklere ve kuzulara daha yakındı. Bebekler perdesiz düşünüyor, olduğu gibi görüyorlardı. Kuzular ihtiyaç duydukları zaman meliyorlardı. Acıktıklarında ise herhangi bir çimenden otluyorlardı. Benim arazimde neden otluyorsun diye kendilerini kamçılayan kovan insanları anlamıyorlardı. Kadınların arasında oturmayı adet haline getirirse daha çok alimleşeceğini düşündü. İnsanların sessizliği dinlemeye, sessizliğin öğrencileri olmaya ihtiyaçları vardı. Ana sütüyle odun külü dile gelseydi ne derdi insanlar acaba? Bebeğin başının altına konulan beze sarılı ekmeğin ucunu görünce sevindi. Başını ekmeğe dayayan, ekmek aydınlığında büyüyen insanlardan toprağa zarar gelmezdi. Ortasına iğne saplanan kuru soğanın alev aydınlığında parlayışını seyre daldı. Yeni doğuran kadınların ciğerini yemeye gelen canavar geliğin bu iğneli soğanı görünce korkup kaçmasının nedenleri üzerinde düşünmeye koyuldu. Mağaraya giren ve iri iri gülümseyerek insanları başıyla selamlayan yabana baktı.
''Aha, seni Hızır yetiştirdi, gel hele gel.'' diyerek ayağa kalktı Slepet. Sarılıp omuzlarından öptü arkadaşının. ''Geç otur Mr. Selic, dün iki kimsesiz çocuk getirdi. Birini sen alsan iyi olur, bra.''
Uçurumda yaptığı yeni yer canlandı hayalinde yabanın. Şifa ile Gule'nin yanında birkaç çocuk olsa kavga etmezler. Can sıkıntıları dağılır diye iç geçirdi. ''Selic nereden bulmuş çocukları?''
''Halvori'den getirmiş.''
''Kendisi nerededir?''
Halvorili Emrali ile Kutu Deresi'ne gitti bu sabah.
Başını çevirip çocuk şamatasının geldiği mağara dibine baktı Yavo.
Hele o iki çocuğu getirin de bir göreyim. Hasta masta değiller inşallah.
Mürşit Murto'nun kadınlar arasında oturmasını garip bir duyguyla karşıladı. Hayra yormaya çalıştı. İhtiyarın ahengini arayan bir gülümseyişle ateşi seyretmesini fırtına öncesinin sessizliğine saydı.
''Aha çocuklar, bak gör.'' dedi Slapet. ''İkisini de götürürsen sevaba girersin.''
Boyunları armut sapı gibi incelmiş, kocaman bakışlı, koca kafalı iki erkek çocuğu, tepeden tırnağa süzen canavar,
''Kaç yaşında bu seviler?'' dedi. ''Kaç yaşındalar ki?'' diye mırıldandı Slapet. Elini kıvırcık saçlı, kırmızı çilli olanın başına koyarak, ''2,5-3 yaşında var bu herhal.''
''Kaç yaşındasın Bıko?'' dedi yavan. Küfür yemiş gibi baktı çıplak ayaklarına çocuk. Yavan diğerinin bıllıkını seyrederken ''Bunlar aynı yaşlılar.'' diye gülümsedi. ''Bunları götürmesine götüreyim de yalnız bundan sonra bana çocuk mocuk getirmeyin. Nüfusum kalabalıktır.''
''Götür götür.'' diye bağırdı mürşit. ''Sen bir yaban öküzüsün. Emekler bir adamsın. Gövdene giren kör kurşunları uslandıran, ehlileştiren bir yiğitsin ki iki çocuğu değil 2000 çocuğu bile doyurursun.''
''Sağ ol, ap Mursa.'' dedi yavan.
''Sana kaç kere söyledim ki bana Mursa deme, ben Mırto'yum. Dersimde hiç kimsenin sevmediği bir addır bu. Ben sürünün sevmediği bir ada aşık olmuşum. Bana Mırto de, Mırto, Mırto, Mırto.''
''Tamam, ap Mırto, kusurumu bağışla.'' diye içinden güldü yavan. Mağaranın genel havasını tavuk duyarlılığıyla şöyle bir yoklayan mürşit,
''Senin ağzından çıkan her iyi söz bir tencereyi kaynatır.'' diye sürdürdü. ''Götür o iki sabiyi doyur. Kıçlarına don, ayaklarına çorap giydir. Adları neymiş, ana babaları kimmiş, bunlar önemli değil. Kuş yumurtası yüceliğini nereden alır? Kaya çiçeği kemalini nereden alır? Konuşmadığı halde ben buyum demesinden alır. İnsanlara soru sormayın, insanları anlayın. Darda kalan insanın yüzündeki eyyamı, gözündeki dört kitabı okuyun. İlk bakışınızın kadrinin kıymetini bilin. İlk bakışınızı iyi dinleyin. Ben bir öküzün yüzüne gözüne değil, kıçına bile baksam o öküzün yaşını, maaşını, çektiği zorlukları, gördüğü rüyaları hepsini çıkarırım.
İçli acılı zoraki şen şatır gülüşlerle dalgalandı mağara. Doğrudur diye bağırdı Slape. Tu tu tu tu tu diye ellerini kavuşturup koltuk altlarına gömdü Karabes'e. Bu sırada İvi Sesey Kuali başta olmak üzere silahlı bir kalabalık girdi mağaraya. Her birinin omuzlarında birkaç tüfek vardı. Bir yerleri bastıkları ya da daha önce depoladıkları tüfekleri alıp geldikleri anlaşılıyordu.
''Yani bir baskından geldiler, sokmayın bunları Bahara'ya!'' diye bağırarak ayağa kalktı Mürşit Murto.
''Hiçbir yeri basmadık, Ap Murto'' dedi İvis, kollarını iki yana açtı, tepeden tırnağa süzdü ihtiyarı. ''Telaşlanma, ekmek kokusunun olduğu yerde her zaman barut kokusu olur.''
''Cahil cahil konuşma!'' diye bağırdı ihtiyar. Dudakları konuşa konuşa ileri fırlamış, düdük ağızlı, feke tokik babana çekmişsin. Omzunda taşıdığın tüfeklerin ağırlığı altında ezilen bu bebekleri dinle biraz.''
''Bebekleri mağaralara ben mi soktum?''
''Kim soktu? Hiç mi suçunuz yok sizin?''
''Gökten ben mi yağdırdım bombaları? Evleri, tarlaları ben mi yaktım?''
''Hele geçin geçin, bu yanlara gelin.'' diye araya girdi Slepet.
''Dünya işlerini iki gün tartışmasak iyi olur. Asla ne mineper. Çarığına kurban olayım. Başka şeyler konuşsak. Bak ocaklar ne güzel harlanmış. Dışarıdaki kış ne güzel unutmuş kendini. Almış başını gitmiş. He cano, he kurban. Emret ayaklarının altında sebil olayım.''
Güçlü bir moral çöküntüsüyle mağaradaki kalabalığı süzdü. Tüfeklerin çokluğu karşısında yutkundu. Duru suların, çiçekli toprakların, güneşle yıkanmış kayaların tüfekli insanlara neden geçit verdiğini anlamaya çalıştı. Herkes ruhunu mermi katarı gibi harcıyordu. Dışarı çıkıp bir kara parçası aramak, karşılaşacağı ilk karınca katarına katılarak yücelmek arzusuyla ayağa kalktı. Bu azgın insan kalabalığını yararak dışarı çıkamayacağına inandı. Kalabalıktan yükselen uğultunun kafasındaki bilgi hazinesinin gıdım gıdım yiyerek tüketmeye, mürşidi de kalabalıktan birisine benzetmeye çalıştığını sandı. Ayağının altından aldığı kuru bir meşe yaprağını ağzına aldı, dişsiz damaklarıyla çiğnemeye koyuldu. Kulaklarını ateşle tıkamayı düşündü, esnedi, üst üste hapşırdı. Bebeğin başının altındaki ekmekten bir parça aldı. Yaprağı çıkarıp ekmek parçasını attı ağzına. Islanan ekmeği parmaklarının arasında ezerek hamurlaştırdı, ikiye böldü, sıkı sıkıya tıkadı kulaklarını.
''Ekmeğin kalabalık velvelesinden süzdüğü söz zarar vermez bilgime. Mübarek bilgi koyunlarının etrafına çoban köpeği misali dolaşırlar.'' diye mırıldandı.
Ayağa kalktı, mağaranın dibinde oynayan çocukların arasına girdi. Bazılarının
''Kalık, kalık,
dipnot dede'' diye çekiştirmelerine aldırmadan geçip karanlıkta kalın yaprak katmanlarının üzerine oturdu. Mağaraya dolan tüfeklilerin ocakbaşı sohbeti, ordunun Dersim'e ve özellikle Demenan ve Haydaran üzerine yönelecek olası hareketlerine dairdi. Slepet ordunun kışın saldırmayacağı kanısındaydı. Yavan askerin Bahar'la birlikte Laç deresine gireceğine inanmıştı. İvi Sesey Kuali, Laç'a hiçbir ordunun giremeyeceği, topların ve hatta makinalı tüfeklerin Laç'ı etkilemeyeceğini ateşli ateşli savunuyordu. Geçen yıl Pax Köprüsü'nü yakarak Dersim çatışmalarını ateşleyen Mırsı Lahim, Bahar gelmeden önce birkaç makinalı tüfeğin ele geçirilmesini ısrarla ileri sürüyordu. Kış baskınlarına karşı çıkan Slepet, ordu saldırmadan önce silahlı kolların Laç Deresi'nden çıkmalarını, orduyu gece baskınlarıyla gelecek kışa kadar meşgul etmelerini kavratmaya çalışıyordu. Yavandan başka herkes bu düşünceye şiddetle karşı çıkıyor, Laç Deresi'nin terk edilmesi durumunda mağaralardaki halkın savunmasız kalacağı ve kırıma uğrayacağı gerekçesine sarılıyordu. Mürşit ocak başındaki silahşörlerin el kol hareketlerini, mimiklerini mağara dibinden dikkatle izliyordu. Merakı gittikçe yoğunlaşıyor, insanların bağırarak tartıştıklarını sanıyordu. Bir ara dayanamayıp hamuru çıkardı kulaklarından. Parmaklarının arasında yuvarlaya yuvarlaya dinlemeye başladı. Ocak başındaki bu insanların Dersim'i felakete sürüklemekte oldukları kanısına vararak ayağa kalktı. Usul usul yaklaştı silahşörlere. Dersim'i kurtarmak zorundaydı.
''Buyur aslanem münefer'' diyerek ayağa kalkıp yerini verdi Slapet. ''Otur da fikrini söyle, bilgini dök, aydınlat, ayıktır bizi.''
Mürşit güneşte gülümseyen harput elmalarına benzetti silahşörlerin yüzlerini.
''Her biri diz yıkılmış bir duvarsınız. Hangi taşınızdan başlasam ki?''
''Köşe taşımızdan başla'' dedi İviz.
''O zaman derim ki bitirin bu kan sohbetini. Gidin Hozat'ta paşalarla konuşun. Büyüklük varsa sizde kalsın.''
''Niye biz Hozat'a gideceğimize paşalar gelsin mağaralarımıza da büyüklük onlarda kalsın?'' dedi İviz. ''Sen Dersim nasıl kurtulur onu söyle.''
Mürşit sinirinden bastonunun ucunu ateşe soktu, çıkardı, öptü, alnına koydu.
''Sen cahil bir insansın.'' dedi. ''Vırt zırt etmeden evvel fikrinin mumunu yak, fikrime bak. Sen şimdiye kadar bu demenanda hiç benim ilmimin balını yememişsin, sirkesini içmişsin hep. Bilgi torban delinmiş ama içinde hiçbir şey olamayan torbanın deliği de ciddiye alınmaz.''
Düşünmeden enini uzununu düşünmeden gülen sorumsuzlar sürüsüne baktı ters ters.
''Dersim nasıl kurtulurmuş? Lafa bak. Tef tef tef. Sen kendinden kurtul da nasıl kurtulursan kurtul. Sana Dersim'in en yiğit adamıdır diyenler utansın.''
''Ben yiğit değilim.'' diye kesip attı İviz. Vurucu gepe gencecik bir öfkeyle soludu. ''Dersim'i bu hale getirenler hep başta oturan yaşlılardır.''
''Sen bastonuma anlat bu fikirlerini.''
''Hani bende fikir yoktu?''
''Fikir var, bilgi yok.'' diye diretti ihtiyar. ''Bilgi, bilgi, bilgi.''
''Nasıl olur? Bilgi yok, fikir var. Öyle şey olur mu? Bilgi yoksa fikir de yoktur.''
''Alır, alır. Dersim'de her şey olur. Sizdeki bilgisizlik yüzünden 7 azama 40 bin ahrı girdi. Sonunda halımı, makamımı, hikmetimi, kemalımı iptal eder de bastonlaşırsam şaşırmayın. 82 yıllık birikmiş öfkem öksürürse yer yerinden oynar.''
''Doğrudur.'' diye onayladı Slapet.
''İçinizde beslediğiniz sevginin köpeği olun biraz. Ağızlarınız boşa dönen vır vır dehirmeni kesilmiş. Susun, susun ki biraz da kulaklarınız konuşsun. Ben konuşan kulakları dinlerim.''
Düşündü, mağara kavgaları başlamadan çocukları alıp gitmeye karar verdi Yavan. Bu ağız kavgaları mağara kayalarını soğutmaktan başka bir işe yaramıyordu. Kışa bile illallah dedirten bu kısır didişmelerin mağara çocukları üzerindeki etkileri yıkıcı oluyordu. İrkilmeler, kulak ağrıları, korkulu rüyalar, uykudayken inleme ve bağırmalar, karanlıktaki her kıpırtı hortlak ya da ejderha sanmalar. İki çocuğu mağara azabından kurtarmanın sevinciyle ayağa kalktı. Ocak çevresinde kızışan tartışmayı tepeden süzdü. Hiç kimsenin mırtoyla baş edemeyeceğine bir kez daha inandı. Çocuklarla ilgilenen Karabese'den biraz bilgi aldı. Çocukların eşyasız olduğunu öğrenince her ikisini de kucaklayıp mağaradan çıktı. Katırın sırtındaki bir çuval dolusu samanın yarısını boş bir çuvala doldurdu. Yarı yarıya saman dolu çuvalları kendirle bağladı, heybe gibi attı katırın sırtına. Her çuvala da bir çocuğu yerleştirdi. Göbeklerine kadar samana gömülen çocuklar, kar serpintisi ve uçurum karanlığı altındaki katırın kendilerini nerelere götüreceğini korku ve merakla izlemeye koyuldu. Munzur suyunun buzlanmış kesiminden geçti. Yukarılara doğru zorlu zorlu tırmandı. Kar tutmamış çıplak kayalardan oluşan dev bir uçurum tarhının üzerinde durdurdu katırını. Bir çalıya bağladı, çocukları saman çuvallarıyla birlikte sırtladı, tırmanışa geçti. Önünde gödür ağaçlarının bulunduğu dimdik yükselen kayaların dibine indirdi çocukları. Üç büyük taşı yerinden kıpırdatmadan önce, "Hey, ben geldim, korkmayın," diye seslendi. Kendini çözdü, çocukları teker teker barınağa soktu. Burası Yavan'ın Şifa ve Gule ile yoğun çalışarak bir haftada hazırladıkları 5 kişilik bir barınaktı. Kadınlar çeneleri takırdayan çocukları hemen ocağın yanına götürdüler. Sevinç ve şaşkınlık içindeydiler.
''Bu güzel geyik yavrularını nereden buldun Yavo?'' dedi Şifa.
''Merton'un mağarasından aldım. Oraya da mıstesiliç getirmiş.''
''Vay anasız babasız Sebiler'' diyerek çocukları öptü Gule.
''Bu çocuğun anası sensin Şifa. Bu çocuğun anası da sen.''
Gule'ye bakarak keyifle güldü canavar.
''Yan yana köksüz büyüyen iki çiçek.''
Çocuğunu tarifsiz bir mutlulukla kucağına alan Şifa, ''Adın nedir kurban?'' dedi. Yanağını yanağına dayadı çocuğun.
''Hiç adlarını sormadım bunların. Çeneleri sakinleşsin, karınları doysun söylerler. Acele etmeyin.'' dedi yapay mağaranın orozu.
Kulağını çocuğun ağzına dayayan Gule şen şakrak bir gülüşle, ''Ben öğrendim yavrumun adını.'' dedi.
''Neymiş?'' diye çocuğun alev alev gülümseyen biliğine baktı Şifa.
''Zeyno, benim geçen yaz öldürülen küçük kardeşimin adı.''
Hüzünlenince güzelleşen kadınların soyundandı Gule. Gözlerini Munzur suyuna düşürdü yavan. 40 yıl ellerini Munzur'a daldırarak niyaz ede ede gözlerini arayan ve sonunda dünyanın en güzel gözlerine sahip olan güvercin kadını anımsadı. Mıstesil için keçiyi boynuzundan, kadını gözlerinden yakalayacaksın sözünü saygı ve hayranlıkla anımsadı.
''Bu Sebilere sıcak bir bulgur çorbası yaparım şimdi.'' diyerek ayağa kalktı Şifa.
''Sen de içersin, açsın yavu.''
''He he yap, hepimiz içeriz. Birkaç gün sonra Pülümür'e gider, size 2 dişi keçi getiririm. Sütsüz mağaranın bereketi olmaz.''
''Birini Avke'nin inine götürürsün.'' dedi Gule.
Şifa'ya baktı yavan.
''Keçileri yavrularıyla beraber getiririm. Çocuklar oynarlar. 2 tane de tavuk getiririm.''
''Kışta kıyamette Allah etmesin başına bir felaket gelirse bizim halimiz ne olur yavo?'' dedi Şifa.
''Dersimin huyunu husunu bilirim ben. Bana bir şey olmaz. Size daha önce söyledim yine söyleyeyim. Eğer gecikir de gelmezsem yiyecekleriniz biterse Tujik Dağı'nda tarif ettiğim yere gidersiniz. Oraya gömdüğüm yiyecekler size 3 ay yeter. Eğer yeriniz belli olur da buradan kaçmak zorunda kalırsanız yine Tujik Dağı'na gidersiniz. Ben sizi bu mağarada bulamadım mı, Tujik'e gider orada bulurum. Bu sözümü unutmayın.''
Keçiler için ayrı bir yer oyması gerektiğini düşünürken katır anımsadı birden.
''Vay, katır dışarıda kaldı.'' diyerek alelacele dışarı attı kendisini.
Aşağılara indi, katırı yedekleyip kayalıklar içinde ilerledi. Sonra yukarılara Avke'nin ininin bulunduğu uçurum başına çıktı. Kar damına soktu katırı, kapısını kapattı karla.
''Avke, ben geldim.'' diyerek taşı çekip ine girdi.
Ocağın başında karşılıklı oturan anayla kız canlandılar.
''Nerelere gittin? Gel anlat hele.'' dedi Avke.
Mırto'nun mağarasını ve getirdiği çocukları anlatmaya başladı. Şifa bulgur çorbası yaptı. ''Kalkın gidelim, ben açım.''
''Biz bir şeyler yedik.'' dedi Avke.
''Çocukları görürsünüz, kalabalıklaşırız, sohbetimiz tatlanır. Uykunuz geldi mi döner geliriz beraber.''
Kar yağışı yavaşlamıştı. Başını kaldırıp gökyüzüne baktı yavan. Çoban yıldızını aradı boşuna. Mırto'nun sen benim gözümün gönlümün şehzuvarısın, hey çoban yıldızı diye bağırışını anımsadı.
27. Ayrımın sonu. Sayfa 259.